Pós Time. Sport Time.
Ankara Tenis Kulübü'nde tenis dersi. Geçtiğimiz hafta Spor Daima programımızda tenis sporu hakkında konuşmuş, bu vesileyle TRT Spor Yayıncılığı'nın usta ismi merhum Fahri İkiler'i de sevgi, saygı ve rahmetle bir kez daha anmıştık. Aynı hafta Fahri İkiler'le aramda geçen doyumsuz bir sohbet anını anlatmaya çalıştığım metnin "Özkan, dilerim spor sevgin daim olur" cümlesiyle sona erdiğini hatırlayanlarınız da mutlaka olacaktır sevgili dinleyiciler. İşte o gün benim için artık en azından bir gün olsun tenis oynamak şart oldu demiştim kendi kendime. Neyse ki o zamanlar Ankara Tenis Kulübü hakkında da az çok bilgi sahibiydim. Buna rağmen sordum, soruşturdum ve eski bir sporcu arkadaşım sayesinde bu tarihi mekanda tenis oynama şansını yakaladım. Aslında ben bir tenis dersi almak falan da istemiyordum. Tek derdim sadece bir kez olsun tenis oynayabilmekti, o kadar. Fakat elime aldığım bir raketle ne yapabilirdim ki? Dolayısıyla tenis hakkında bilgilendirilmem gerekiyordu. Neticede kendimi ilk kez bir tenis kortunun tam ortasında bulmuştum. Ancak daha ilk anda bütün tenis antrenörlerinin dersler sırasında sıkça rastladığı bir durumun bende de var olduğunu öğrendim. Bu duruma kısaca tenise yeni başlama sabırsızlığı deniyordu. Burada süreci değil de sonucu önemli gören sabırsız öğrenciler söz konusuydu çünkü. İşin kötüsü bugün o öğrenci de bendim. Uyarıların ardı arkası kesilmedi. Bak Özkan, beynimiz raketi vücudumuzun bir parçası gibi algılar. Vücut ve top arasındaki mesafenin önemi, topla raketin buluştuğu noktanın kavranması ve raket yüzeyinin topa iletebileceği kuvvetin etkisi uygulanan onlarca antrenman sonrasında öğrenilir. Biraz sana fizik bulmacası gibi geldi değil mi? Neyse, ilk gün için sana fazla yüklendik galiba Özkan. Gel şimdi biz seninle ilk antrenmanda sadece raket üzerinde top sektirelim. Bu arada raketi de çok sıkma, olur mu? Diyelim ki en sıkı raket tutuşa 10 üzerinden puan versek, sen 8 gibi, 7 gibi tut. Anlaştık mı? Zaten her şeye şu mini kortta başlayacağız. Sonra adım adım ilerleriz Özkan. İşte sevgili dinleyiciler, o gün her spor branşının kendine özgü başlangıcını ve başlangıç zorlukları olduğunu ben de bir kez daha anladım. Tenis dünyasına çok uzaktım, yabancıydım ama futbolun profesyonel olarak içindeydim. Fakat bir kez daha gördüm ki her yeni spor branşı yeni çabalar, yeni emekler demek. Ve hepsinin, bütün spor dallarının ortak noktasının da ne olduğunu artık biliyordum. Evet, belki çabalarınızla, öğrenme arzunuzla ağırlanıyordunuz fakat antrenman disipliniyle, bildiklerinizle, neyi ne kadar öğrenmek istediğinizle uğurlanıyordunuz her çabada. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Canlı yayında az önce okuduğum metin sevgili Özkan Pekesen'e aitti bu haftada. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama çok kısaca hatırlatayım, programın hazırlanmasında çok değerli emekleri olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili teknisyen arkadaşımız Burak Hararoğlu ve telefon hattında da az önceki metni de paylaştığım sevgili Özkan Pekesen ve İzmir'de de değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, daha da önemlisi spor sosyoloğu Ahmet Talimciler de hattımızda. Sayın Talimciler, sevgili hocam, nasılsın?
Teşekkür ederim Murat Bey, siz
nasılsınız?
İyiyiz, iyiyiz. Gayet iyiyiz değerli hocam. İşte Spor Daima ekibi olarak senin de bağlantılarda vurguladığın gibi futbolun gölgesinde bırakılan, gölgesinde kalan farklı spor dallarını emek emek dinleyicilerimizle paylaşalım, hatırlatalım. Bu spor dallarına olan ilgiyi de daha olumlu noktaya evirelim diye çabalıyoruz. Ve sizler de değerli katkılarda bulunuyorsunuz. Geçen hafta Özkan'la biz tenise bir başlangıç yaptık. Tenisle ilgili, tenis tarihinin önemli isimleriyle ilgili birçok olayı, gelişmeyi konuştuk. Seninle buradan devam edelim istiyorum. Ama öncesinde, öncesinde Özkan'ın bu yazdığı metinde de vurguladığı gibi her spor dalını öğrenmenin kendine özgü zorlukları duvar gibi insanın ve azmin karşısına çıkıyor herhalde. Buradan biraz bizi bilgilendir istiyorum.
Şimdi aslında şunu özlemişim, birkaç haftadır uzak kalınca ister istemez insan özlüyor. Radyoculuğu çok sevdiğimi de biliyorsunuz zaten.
Mesaj alındı hocam, mesaj alındı. Mesaj alındı.
Şimdi spor, her spor dalı aslında kendi içerisinde son derece özgür ve özeldir. Hı hı. Ve her spor dalının kendine özgü bir takım kuralları ve çalışma teknikleri söz konusudur. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda benim sık sık vurgu yaptığım, işte Özkan Bey'in de zamanında profesyonel olarak oynadığı, benim de belli bir aşamaya kadar oynadığım ve hala da takip etmekten keyif aldığım futbolda dahil olmak üzere bütün hı hı. spor dallarının kendi içerisinde bir başlama yaşı, bir bitiş yaşı söz konusudur. Ve bu özellikle elit spor olarak adlandırdığımız bütün spor dalları için geçerlidir. Yani kişi işte ben belli bir yaşa geldim artık tenisçi olayım ya da işte golf sporuyla uğraşayım, atletizm yapayım. Bunun için bir başlangıç yaşı vardır. Ha tabii şöylesi bir süreç bu elit spor için geçerlidir. Ama diğer sizin spor yapmanız açısından bu yaş sınırlaması tabii daha farklı şekilde gerçekleşir.
Evet.
Ve burada özellikle söz konusu tenis olduğunda ben işin biraz daha sosyolojik boyutunda şöyle bir vurgu yapayım.
Lütfen hocam.
Pierre Bourdieu isimli bir Fransız sosyolog vardır. Sosyoloji ve antropoloji alanında hakikaten çok önemli bir isimdir.
Bir markadır değil mi? Bir marka isimdir.
Çok önemli bir isimdir ve son yıllarda Türkiye'de de sosyal bilimleri alanında da, sosyolojide de, hatta spor bilimleri alanında da Bourdieu'nun çalışmalarına çok sık referans yapılır.
Atıf yapılıyor çünkü, ve daha çok farkına varıldı. Evet, evet hocam.
Şöyle bir durum söz konusu. Bourdieu kendisi de sporun içinden gelen bir insan olarak sporla ilgili yazılarında buna vurgularda bulunmuştur. Ve özellikle onun habitus adı verilen, yani her sınıfın kendine özgü bir takım değer yargılarının olduğu ve işte burada yeme içme tarzı nasıl sınıfsal bir pozisyonla ilişkiliyse aynı şekilde içinde yapılan spor dalı da çeşitli zevk ve beyinlerin de bununla bağlantılı olduğu ile ilgili bir düşüncesi vardır ki burada alan kavramından bahseder Bourdieu. Ve kültürel alan içerisinde sermaye kavramını ortaya koyar ve işte özellikle habitus bu noktada tam da tenis için, golf için ya da işte futbol için, güreş için farklı toplumun farklı sınıfsal pozisyonlarından ya da toplumsal katmanlarından gelen insanların uğraştığı spor dallarının da farklı olduğunu dile getirir. Yani hı hı. böyle baktığınızda örneğin içinde yaşadığımız ülkede dahil olmak üzere mesela tenisle uğraşmak ya da golf biliyorsunuz bakıldığında aslında daha üst katmanlara hitap eden bir spor dalı olarak görülür. Tenis nispeten ondan biraz daha aşağıdadır ama evet. Yine içinde bulunduğumuz ülke içinde düşündüğünüzde mesela futbol oynamak, basketbol oynamak, voleybol oynamak ya da güreşle, handbolle uğraşmak daha farklı çabaları ve bunun karşılığını gerektirir.
Yani bir sosyal ve ekonomik hiyerarşinin tezahürüdür değil mi bu dallara bir ulaşabilmek?
Bir anlamda yani yapmış olduğunuz sporlarda ya da tercih ettiğiniz spor dalında sonuç itibariyle geldiğinizde hem içinden çıkmış olduğunuz yapıyla çok doğrudan bağlantılıdır. O kültürün bir parçasıdır. Hem de işin ekonomik boyutu vardır. İşte Bourdieu bunu çok iyi dile getirerek örneklendirir. Bu noktada da tenis önemli bir göstergedir. Çünkü tenis sizin o metinde Özkan Bey'in de belirtmiş olduğu gibi yani kıyafet meselesi bunlardan bir tanesi mesela.
Tabii.
Yani o kıyafeti giymek, o kıyafetle oraya çıkmak ya da işte bir tenis kulübüne üye olmak bir anlamda kendi içine bir ayrıcalığı da beraberinde getirir.
İşte Özkan da metninde dile getiriyor ya hocam, yani bir arkadaşın vesilesiyle oraya girdim diyor. Yani öyle tabii, elini kolunu sallayarak da girmek çok kolay olmaz, doğru.
O yüzden de spor kendi içerisinde her ne kadar farklı aşamaları takip etse de öyle ya da böyle gelip şu noktaya varır. Yani işin bir ekonomik boyutu vardır, bir kültürel boyutu vardır ve tabii ki en son noktada da ister istemez sizin tercih boyutunuz vardır ve birazcık da bununla sabır ve sabır üzerinden gitme boyutunuz vardır. Hı hı.
Yetenek kısmı da devreye girer değil mi? Yetenekli
tabii,
olmak.
Yetenek kısmı hiç söylemedim bile. Tabii ki yetenek kısmı olmadan olmaz yani.
Hocam o zaman bir virgül koyalım. Özkan'a da bir merhaba diyelim. Şimdi tabii. Sen sözün başında dedin ya, hani birkaç haftadır bağlanamadım. Özledim radyo yayıncılığını, bu programa katkıda. Evet, evet. Yani kimse duymasın, bu aramızda kalsın. Ben diyorum ki her hafta Ahmet Hoca'yı bağlayalım. Özkan'la Eda ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Seni böyle bir kenara çıkarıyorlar. Yani ben programın yapımcı ve sunucusu, prodüktörü olarak söz geçiremiyorum her ikisine de. Ama bu aramızda kalsın, ikisine de hissettirme.
Tamam.
Gözünü
seveyim. Tamam. Tamam.
Özkan merhaba.
Merhabalar.
Nasılsın, ne var ne yok?
Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler umarım iyisiniz.
İyiyiz, iyiyiz. Hocanın söyledikleri önemli değil mi? Yani o işin sosyolojik katmanı. Biz geçen hafta o tenis sporunun cazibesine de kapıldığımız için işin bu kısmına çok değinmemiştik. Hocam hakikaten farklı bir şeyi de ortaya koydu. Yani tenis oynayabilmen için bir kere ciddi manada bir tenis kortuna sahip olmak lazım. Bulunduğun kasabada, ilçede, şehirde, her neyse. Ama futbol oynamak için, hele bizim gibi 70'lerin çocuklarıysan, iki tane taş, bir tane de kırık derik, yarı patlak bir yuvarlak top bile yeterliydi.
Şimdi hocam biraz önce işin sosyolojik tarafını gerçekten çok keyifli anlattı ve çok dikkat çekici şeyler vardı, cümleler. Hı-hı. Bir ara bir giysi konusu geçti. Onunla ilgili müsaade ederseniz
lütfen,
ben bir şey
lütfen,
söyleyeyim.
Lütfen, tabii ki.
Şimdi mesela hani geçen hafta da ben bahsetmiştim ya, Wimbledon diğerlerinden çok daha prestijli hem de tarihi olarak eski bir turnuva. Hı hı. Burada bir beyaz giyme zorunluluğu var bakın. Yani elbiselerde sürekli olarak bir beyaz söz konusu ve çok ciddi bir İngilizler biliyorsunuz çok gelenekçiler. Onu çok korumaya çalıştılar.
Elbiseler derken sporcuların üzerinde mi, seyircilerin üzerinde mi,
hayır,
hakemlerde
sporcuların
mi?
Sporcuların giydiği, ha, ya direkt olarak sporculardan, ya sporcu kıyafetlerinde tamamen beyaz kullanılması bir zorunluluktu. Alo?
Dinliyoruz seni Özkan.
Pardon, telefondan farklı.
Sanıyorum Ahmet Hoca'nın hattında bir sorun oldu da o yüzden. Sen devam et.
Devam edeyim. Tamamen beyaz giyinmesi isteniyordu. Fakat biliyorsunuz Federer çok ünlü bir tenisçi.
Evet.
Bir gün giydiği beyaz ayakkabının altında bir turuncu renk var, yani o lastik tabanında. O yüzden bir ikaz aldı. Yani o kadar büyük bir gelenekçi yapı var ki tamamen beyaz olması yönünde. Hı-hı. Bir de bu geçen hafta bahsettiğimiz Ivan Lendl efsanesinden, işte o çok, hı-hı, önemli tenisçi. Pat Cash isimli bir başka oyuncuyla oynamıştı. Onun da alnında böyle kare kare bir damak tahtası gibi siyah bir bant vardı. İkisi de uyarıldılar. Fakat son dönemde
bunlar eski, eski değil mi? Eski yıllarda olan şeyler.
Eski Federer'e kadar uzandı. 2004, evet, yılına kadar geliyordu bu gelenek. Hı-hı. Artık dendi ki bir logo taşınabilir. Bir farklı bir renk elbisenin üzerinde olabilir. Hı-hı. Ama neredeyse bir santimi geçmeyecek kadar olacak. Hı-hı. Yani bu burada işte teniste bazı şeyler, alınan kararlar bütün dünyada genele vurulduğu zaman çok şey bulunuyor. Agresif kararlar, yani sert kararlar olarak, hı-hı, görünüyor. Mesela Pat Cash bu anlamda ciddi açıklamalar yaptı. Federer öyle. Yani ben tenis oynuyorum. Sadece ayakkabımın altının turuncu olması da hani çok da büyük bir etken değil dedi, ama yavaş yavaş o kurallarda yumuşamaya başladı. İşte tenisin çok sevilmesine rağmen o gelenekçi yapı bazen tenis sporunu şey gösterebiliyor. Yani bu kadar net kurallar, özellikle İngilizlerde. Tabii ki Amerika açıkta, işte Roland Garros'ta falan bu tip şeyler yok, ama nedense İngilizler bu Wimbledon'da böyle bir en azından giyim üzerinde çok büyük bir şey.
Yine bizim bir sıradan spor severlerin göremeyeceği, farkında olmadığı bir detayı bizlerle paylaştın Özkan. Yeni bir pencere açtın. Çok teşekkür ediyorum bu katkına. Ben de hani 20 yıldır, 30 yıldır bir amatör tenis izleyicisi, özellikle televizyon üzerinden tenis izleyicisi olduğum halde Wimbledon'da böyle bir beyaz renk dayatmasının diyeyim tırnak içinde olduğunu inan bilmiyordum. Hani ama demek ki o ritüeller bazen ağır basıyor fakat zamana onlar da yenilerek zaman zaman biraz daha esneyebiliyorlar.
Şu
senin de söylediğin gibi.
Yumuşamaya başladı. Evet. Zaten çok önemli sporcular eleştireli geldi. Çok ufak bir şey daha söyleyeyim.
Lütfen.
Mesela
lütfen.
Derlerdi ki bize daha önce böyle kendi spor bilgimizi böyle tartmak isteyen bir takım büyüklerimiz falan. Profesyonel boksla amatörün arasındaki fark nedir diye uzun uzun düşünürdük. Son derece de basittir ama dikkat çekmez o. Profesyonel boksta sporcuların üzerinde herhangi bir forma yoktur. Dolayısıyla ama bir amatör de mutlaka bir forma vardır. Yani kısa kollu atlet biçiminde. Ve koruyucular vardır. Bu ilk bakışta dikkat çekmez. Ama çok şey olduğu zaman, meselenin içine girdiğin zaman bu tür ayrıntıları da göz önünde bulunuyoruz. Ben aslında bunu şunun için söyledim.
Lütfen.
Yani, tamam belli kurallar silsilesi olabilir ama bu kadar sertlik de günümüzün en ünlü yıldızları tarafından zaten yani bir dur denmesi çok da
ki,
olmaması.
Tenisin içindeki yıldızlar buna itiraz edince de o kurallarda esnemek zorunda.
Tabii yumuşamak zorunda kaldı elbette son dönemde.
Hocam tekrar hattasın değil mi?
Evet.
Görüyorsun değil mi hocam? Benim söylediğimi nasıl teyit eden şeyler yaşanıyor. Hattan bile atıyorlar seni. Tabii bunlar canlı yayında başımıza gelen küçük aksilikler. Sağ olsun sevgili Burak Harareoğlu hemen tekrar seninle bizi buluşturdu sevgili Ahmet hocam. Özkan'ın dediklerinin çok önemli bir kısmını duydun. Hani çok küçük bir yeri kaçırdın diye tahmin ediyorum.
Evet, önemli bir kısmını duydum. O beyaz meselesini beyaz giyme meselesini zaten biliyordum yani. Hı-hı. Beyaz giyme konusu hatta bizi dinleyenler bu konuda böyle sosyal medya üzerinden bir yaşayan bir seyirci var. Bununla ilgili bir görsel sosyal medya üzerinden bulabilirler. Yani ben daha iyi oynarım diye laf atıyor. Tenisçi de Wimbledon sırasında buyur gel oyna o zaman diyor. Raketi uzatıyor kendisine. Beyefendi aşağı iniyor. Ama oynayabilmesi için beyaz giymesi gerekiyor. Ve işte bir etek giydiriyorlar. Üzerine beyaz bir tişört giydiriyorlar. Bayağı da kilolu beyefendi. Ondan sonra işte hatıra fotoğrafı falan çekiyor. Bayağı iş.
Yani böyle, bu çok eski değil. Ben bunu izlediğimi hatırlıyorum değerli
evet,
hocam.
Evet. Bu
çok
yakın hoş zaman.
Evet.
Çok da keyifli bir böyle görsel. İzlediğinizde gerçekten o havayı solumuş oluyorsunuz ve çok güzel bir şey. Ama öbür taraftan da tam da Özkan Bey'in belirtmiş olduğu o beyaz giyme meselesini orada net bir şekilde görüyorsunuz. Yani önce beyaz giymek zorundasınız. Yani kim olursanız olun.
Yani teniste oraya yeterli olmandan önce yeterli de olsa önce bir beyaz tişörtün olacak
tabii,
değil mi?
Tam da o işte onu belirtmesi önemli. Ya şimdi tabii tenis bir taraftan da bir gelenek aslında.
Evet.
Yani baktığınızda özellikle İngiltere için işte Wimbledon dediğimiz o geleneğin yansıması. O yüzden de bu özel bir spor dalı. Gerçekten çok özel bir spor dalı. Bu özel spor dalının da zaman içerisinde ona özgü bir spor izleyicisi oluşmuş vaziyette. Evet. Yani bugün dünyanın neresine giderseniz gidin bizim ülkemizde dahil olmak üzere tenisle ilgilenen insanlar için ayrı bir parantez açmak gerekiyor.
Doğru,
yani,
doğru.
Bakıldığında yani mesela hepimiz öyle ya da böyle bazı spor dallarından çok daha iyi anlarız. Çok daha kolaydır. Ama tenis dediğimiz spor dalı o kadar basit bir spor dalı değil.
Evet.
Ki yani biz orada oynamak,
biz değerli hocam,
olup bitenleri anlamak biraz daha farklı bir şey gerektiriyor.
Biz geçen hafta biraz bu kısmına değinmiştik. Özkan'la sana da sorayım. Çok biliyorsun hani 4 saat 5 saat sürebiliyor o ciddi manalı rekabetçi iki tenisçinin karşılaştığı turnuvalarda çok şahidiz buna. O 5 saatin içinde dram var, trajedi var, sabır var, sükunet var, strateji var, yorgunluk var. Yani ciddi manada bir satranç oynuyor gibisin aslında ve tek başınasın. Hani sen 5 dakika kenarda dinlenirken yanındaki şutör arkadaşın takımını 5 sayıyla sırtlamıyor. Ne yapacaksan sen tek başına yapacaksın Ahmet Talimciler olarak, Özkan Pekesen olarak. Böyle de dünyadaki en zor spor dallarından biri sıralamasında ilk 3'te yer aldığını biliyoruz tenisin. Bununla ilgili neler söylersin?
Burada tabii şunu belirtmek lazım. Şimdi mesela takım sporlarında şöyle bir avantajınız var. Yani sizin kötü gününüz ya da kötü anlarınız bir şekilde tolere edilebilir.
Tabii.
Yani arkadaşlarınız daha fazla sizin yaptığınız hatayı telafi etmeye çalışırlar. Mesela bir hata yaparsınız, işte kırmızı kart görürsünüz ya da bir penaltıya sebep olursunuz ya da işte kasti bir foul yaparsınız gibi. Bunları bir şekilde arkadaşlarınız çözmeye çalışabilirler. Yani sizin açığa düşürdüğünüz takımınızı kurtarabilirler. Hı-hı. Ama burada öyle bir şansınız yok. Yani siz o yüzden sporcu anlamında da özellikle bireysel anlamda ki bazı spor dalları, tenis de bunlardan bir tanesi, çok daha farklı şekillerde hazırlanmak zorundasınız. Yani kendinize bir sefer sporcu da çok daha iyi bakmak durumundasınız.
Tabii.
Çünkü çıkacağınız karşılaşmanın ne kadar süreceğini bilmiyorsunuz. Dediğiniz Tabii. gibi 4 saat, 5 saat süren bir final karşılaşmasında sonuna kadar gidebilmek için isteseniz de istemeseniz de bu motivasyona ve bu dirence sahip olmanız gerekiyor. Bu yüzden de hakikaten tenis çok farklı bir spor dalı. Yani burada sizin çok uzun yıllar boyunca bu spor dalı içerisinde o ritmi yakalamanız ve tabii mental anlamda da bunu hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu kolay bir şey değil.
Tabii, tabii. Ve işte tüm dünyada o Grand Slam denilen 4 ciddi turnuva var. Hani hepsinin üstünde olan. Sen de söylüyorsun Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık, Amerika Açık. Geçen hafta Özkan işte yine bunların içinde bir hiyerarşi olduğunda bu hafta da biraz vurguladı. Prestij olarak Wimbledon'ın daha biraz daha yukarıda olduğunu söyledi. Kendine özgü koşulları var, işte çim kort var, Roland Garros'da o biliyorsun kiremit zeminli, evet. kiremit tozlu turnuva var. Amerika Açık ve Avustralya Açık sentetik zeminler var. Hani işin içine girdikçe ne kadar çok detayı konuşabileceğimiz de bir manada ortaya çıkıyor değil mi? Daha şeye girmedik bile, yani ben her ikinize de bu soruyu yönelteceğim ama muhtemelen haftaya kalacak. Yine biz bunu konuşalım istiyorum. Yani 15-30 diye gidiyor işte bir oyuncu sayıları aldığında. 15'in üzerine 15 koyuyorsun, 30 oluyor. Sonra bir sayı daha aldığında her mantık, normal mantık şöyle düşünüyor. 45 olması gereği. Niye 40? Evet. Niye 40 Ahmet Hocam?
Vallahi açıkçası bunu benden ziyade tenis oynayan ve tenis seyredenlere daha çok sormam gerekiyor.
Yani ya Özkan'a bir köşeye sıkıştıralım mı Özkan'ı şık bir çalımla? Evet. Niye öyle Özkan? Neden 40? 45 değil?
Şimdi eğer niyeleri sıralarsak tenisi doğru düzgün algılayalım. Bir şey oraya çıkıyor.
Çünkü tamam, anlaşıldı. Haftaya üçümüz de bu konuyla ilgili dersimize çalışıp geleceğiz. Öyle görünüyor.
Şey var yani, benim bildiğim kadarıyla bir düzen olarak o konmuş. Ama illa şundan dolayıdır diye onun ne olduğunu bilmiyorum.
Ama işte hani düzen deyince 15 artıyorsa 15 artmasını bekliyorsun. Ahmet Hoca, sen ben hep akranız, hep buna zaman zaman vurgu yapıyoruz ya. Hani 1970'lerde ilkokul, ortaokul, lisede imtihana girdiğinde mutlaka sayı örüntüleri olurdu. Hatırlıyorsun değil mi Ahmet Hocam?
Evet, evet.
5 artı işte şu hangisi gelecek diye. Yani tenisin bu sırf sayı stili bile kendi içinde bir farklılıkla yola çıkıyor. Yani bunu vurgulamak için biraz da böyle esprili bu konuyu gündeme getirdim Özkan'cığım.
Elbette, ama öyle bir yerden yakaladın ki bu sefer.
Sayıyı aldım diyorsun yani.
Bu kadar ayrıntının içinde bambaşka bir noktaya çektiniz. Tabii ki onu da bir araştıralım tabii,
tabii
ki.
Tabii.
Net olarak bir şey söyleyemem. Ama ben kendimce işte biraz önce söylediğim gibi düşünmüştüm, ama mutlaka onun da bir mantığı olmalı. Ben küçük bir şey söyleyeyim
lütfen,
hemen.
Lütfen.
Ayrıntıdan bahsediyoruz ya. Hı-hı. Yani raketin neredeyse beyninizle birebir senkronize olması gerektiği bir spor. Hı-hı. Bir ikincisi o çevresine, yani çerçevesine doğru gelen topun alacağı iğme tam ortasına geldiği zaman aldığı iğmeden çok daha farklı. Hı-hı. Tenisi efendim filevanın önünde oynamayı daha çok atak olarak o anlamda yani oynayan Hı-hı. tenisçi var. Geride kabul eden var. İşte ayrıntı dediniz ya, o yüzden bu
tabii. Yani şöyle düşün. Bu kadar yönlü ki. Topların zeminlerde sekme ivmeleri bile farklı değil mi? Geçen hafta biraz değindik. Yani çimde topun aldığı falsoyla toprak zeminde farklı. O plastik, elastik zeminde farklı.
İşte bakın, bu Grand Slam turnuvalarından sadece toprak kort olan Roland Garros.
Evet.
Hepsi farklı, ama mesela toprak. O da o turnuvayı bambaşka bir psikoloji haline getiriyor, ya da bambaşka bir taktik ya da teknik bir varyasyon yapılması gerekiyor, ya da tenis severler orayı diğer 3 turnuvanın dışında daha farklı bir gözle izliyorlar. Yani ayrıntı deyince bütün bunlar aklıma geliyor.
Sence hani böyle bir gözlemin var mı, bir tespitin var mı, hangisi dünya çapında en çok seyirci topluyordur bu dört turnuvanın içinde. Böyle
şimdi
bir
şöyle söyleyeyim, bu Roland Garros'un maçlarının ünlü olmasının temel sebebi toprak sahada topun daha yavaş gittiğini söylüyor tenis otoriteleri. Dolayısıyla uzun ralliler, yani o karşılıklı vuruşlar veyahut da çok uzun süreli maçların çoğu, hatta %60'ın üzerinde bir oran var Roland Garros'ta oynandığı.
Çok önemli, çok önemli bir bilgiyi paylaşıyorsun bizimle, evet.
Dolayısıyla ama mesela klasik bildik ya da en popüler tenis biçimi Çim dediğimiz gibi o Wimbledon. Ama mesela Nadal'ın örneğin, geçen hafta da örnek verdiğim gibi, toprakta neredeyse üzerine yok. Beraberinde o yavaş giden topla beraberinde çok ciddi bir fizik gücüne ihtiyacınız var. Yani yine geçen haftaya atıfta bulunursam, hani Federer'in o kadife bilekleri zaman zaman toprakta kâr etmeyebiliyor. Dolayısıyla Çim çok daha seyir zevki yüksek, ama meseleye başka taraftan bakan insanlar, yani tenis severler, mesela özellikle toprak kortu tercih edip izleyenler var. Yani bu biraz da sizin tenise nasıl baktığınızla ilgili. Benim gözlemlerim bu yönde.
Çok önemli bence gözlemler bizimle paylaştın Özkan'cığım. Ahmet Hocam, sana da sorayım. Mesela senin de ciddi bir spor izleyicisi olduğunu biliyorum. Yani bu senin hem işin, evet, ama hem de çok keyif alarak izleyici tarafında da olduğunu, yazan, düşünen tarafında olduğunu zaten biliyoruz. İşte bize de çok bilgilerle katkıda bulunuyorsun. Ama spor müsabakalarını izlerken bazen gecenin ikisinde, üçünde canlı izliyorsak biz arada mesajlaşıyorduk bile seninle. Gençlik günlerimizde artık bazen uyuyoruz herhalde, o saatlere kalamıyoruz ama işte Barcelona gene golü attı, Messi şöyle çalım attı diye hatırlıyorum ben. Senin için bu sıralamada hangisi öndedir ya da hepsi eşit midir? Ne diyorsun dört turnuva için?
Yok, ben de bir anlamda Wimbledon ilk sıradadır. Roland Garros ikinci sırada. Ondan sonra öbür ikisi aslında bir anlamda eşit gibi gelebilir. Yani üçüncü sıraya Avusturya açığı alıp dördüncü sıraya Amerika'yı da koyabiliriz. Ya da 3-4 diğer de değiştirebiliriz. Ama 1 ve 2 bence bu.
Anladım hocam. Avusturya dedin, onu hemen düzeltelim. Zihnin o anda sana bir oyun oynadı. Avustralya diye düzeltiyorum.
Avustralya özür dilerim.
Tamam, yani bu benim meslek refleksim, ille düzeltmeden yapamıyorum.
Tamam, Avustralya özür dilerim.
Tamam, estağfurullah, özür dilemek için değil. Hocam o zaman sen de uygunsan, Eda ve Özkan yeni bir şey yapmazlarsa haftaya kısmetse yine seninle buluşalım. Seninle de buluşalım.
Tamam, olur,
tenise
olur,
devam edelim. Bizim tamam, ülkemizde de çok güzel tenise emek vermiş isimler var. Yavaş yavaş onları da konuşalım. Değil mi? Yani Özkan'ın geçen hafta çıkardığı bir liste var. O da elimde benim. İşte tarihten gelen bir Nazmi Bari var. Daha güncel İpek Şenoğlu var. Marcel İlhan var. Çağla Büyük Akçay var. Başak Eraydın var. İpek Soylu var. Engin Kırkın var. Melis Sezer var. Hani ülkemizde de teniste ciddi bir yere doğru geliyoruz. Daha da ileride olmalıyız diye ümit ediyorum ben.
Doğru, haklısınız. Burada tabii şunun da etkisi var. Aslında son 10 yıl içinde baktığımızda özellikle düzenlenen bir takım turnuvalarla ve bunun tabii sponsorluklarla desteklenmesiyle falan bir işin medya boyutuyla daha fazla dillendirilmesinin ve özellikle İstanbul'da yapılan bir takım organizasyonlarla daha çok insanların bu spor dalına olan ilgisinin de arttığını da söylememiz
çok
gerekiyor.
Doğru.
Yani işin bir de böyle bir boyutu da var.
Çok doğru.
Yani,
bir de şunu da ekleyebilir miyim hocam? Doğru olur mu? Yani ciddi manada spor altyapısına yatırım yapıldığı için ülkemizde de ciddi manada yatırımını talep eden bir spor dalı tenis de olduğu için o anlamda da altyapı yapılınca yetenekli çocuklar da arkadan hızla geliyorlar, değil mi?
Doğru, kesinlikle haklısınız.
Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine birlikte olabilmek dileğiyle. Ahmet Talimciler, sevgili dinleyiciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu, bizimle bilgilerini paylaştı tenisle ilgili. Özkan'cığım, sana da son bir 45 saniye veriyorum. Artık veda zamanımız geliyor. Haftaya yine devam edeceğiz. Sen toparlayıcı olarak gönlünden geçen hangi cümlelerle dinleyicilere veda etmek istersin?
O zaman kısaca şunu söyleyeyim. Biraz önce hangi turnuvanın daha iyi olduğunu ya da daha çekici olduğundan bahsedildi. Benim için öyle bir turnuva yok. Benim için isimlerin oynadığı tenis maçları var. Mesela hemen söyleyeyim.
Lütfen.
Nadal Federer maçına bütün tenis dünyası futbolda atıfla El Clasico diyor.
Tabii.
Bu iki ismi nerede izlersek izleyelim ciddi bir tenis şeyi izliyoruz. Ziyafetim. Dolayısıyla isimlerin hangi nerede oynadığı bana göre hiç önemli değil. Ama Wimbledon'da tabii başka türlü oluyor diyorlar. Bir başka yerde daha başka. Bence önemli olan çok popüler isimlerin yan yana geldi. Özellikle finalde karşılaşmaları çok keyifli oluyor. Son bir şey söyleyeyim.
Lütfen.
Haftaya yine bizim Türk tenisçilerinden bence uzun uzun bahsedelim.
Bahsedelim.
Örneğin bir Nazmi Bari ismi geçti. Gerçekten bu haftayı tamamen Nazmi Bari ve
tamam,
onun kariyerini harcadık.
Tamam, öyle yapalım, öyle yapalım.
Çok ciddi bir hikayesi var. Umarım haftaya paylaşırız.
Tamam, öyle yapalım. Özkan çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Özkan. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalık da bu kadar. Sevgili Özkan Pekesen de biliyorsunuz Spor Daima'nın daimi yorumcusu ve konuğu. Biz Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Burak Hararoğlu, programın yapımcısı, sunucusu, prodüktörü ben Murat Örem ve telefon hattımızda da Ahmet Talimciler vardı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, TRT'den sizlere, dünyanın her yerine sevgilerimizi, saygılarımızı, iyi dileklerimizi iletiyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Spor Daima. Spor Daima.